Türkiye Penceresi'nden. Merhaba sevgili dinleyenler, Türkiye Penceresi'nden programıyla sizlerle birlikteyiz. Programı hazırlayan Can Acun, program yapımcısı Ufuk Vural, danışmanımız Ömer Özkızılcık, ana kumanda masasında Cihan Aktepe ve ben Tülin Bilen yarım saat boyunca sizlerle birlikte olacağız. Görüşleriniz ve yorumlarınız için bize @canacun Twitter adresinden ulaşabilirsiniz. Stüdyo konuğumuz programımızın yapımcısı Can Acun. Hoş geldiniz.
Merhabalar, hoş bulduk.
Bugün programımızda Zeytin Dalı Harekatı'nı konuşacağız. Sayın Acun, geçtiğimiz haftalarda olası operasyon diye konuştuğumuz Afrin'e operasyon 20 Ocak'ta Türkiye saatiyle 17'de başladı. Zeytin Dalı Harekatı nasıl yürütülmektedir? TSK'nın izlediği strateji nedir? İlk olarak buradan başlayalım isterseniz.
Evet. Daha önceki programda da değerlendirmiştik aslında olası bir şekilde Türkiye'nin bölgeye ciddi anlamda asker naklettiğini, intikalde bulunduğunu, gene Özgür Suriye ordusuna bağlı ve diğer Suriyeli muhalif unsurları Fırat Kalkanı Harekatı'nda İd Donak'tan geçirdiği unsurları mobilize ettiğini ve Afrin'i tamamen çevrelediğini, gene Aslan'a süreci kapsamında Türkiye'nin İdlib'in kuzeyinde, Afrin'in güneyinde oluşturduğu kontrol noktaları vardı. Bu bize adım adım Afrin Harekatı'nın aslında başlayacağının göstergesiydi. Emareleriydi. Tabi Cumhurbaşkanı Erdoğan o dönemde yaptığı açıklamalarla artık geri sayım başlamıştı.
Bir haftalık süreç verdi ve evet, bir haftanın dolmasında operasyon
evet,
başladı.
Aynen. Tabi Türkiye aslında çok uzun süredir hazırlık yapıyordu. Yani son belki birkaç haftada askeri intikalleri hızlandırmıştı. Ancak bunun hem siyasi hem askeri diplomatik boyutu da vardı. Hem bölge ülkeleriyle hem de küresel güçlerle, başta Rusya olmak üzere Türkiye uzun süren görüşmeler yaptı. Nihayetinde Afrin bölgesine baktığımızda bölgede özellikle Rusya'nın etkili olduğunu, Rusya'nın nüfus alanı içerisinde yer alan bir bölge olduğunu biliyorduk. Yine Rusya'nın askeri anlamda bölgede kontrol noktaları vardı. Bu çerçevede Türkiye'nin Rusya ile gerçekleştirdiği görüşmeler önem arz ediyordu. Gelinen noktada Rusya ile belli bir mutabakatın da zemini oluşturuldu ve bu çerçevede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın emriyle TSK harekete geçti ve harekat 20 Ocak'ta başlatıldı. Tabii öncelikle bir hava taarruzu gerçekleştirildi. Bunun altını bence özellikle çizmek gerekiyor. TSK'nın yaptığı resmi açıklama çerçevesinde harekata aynı anda 72 tane uçağın, savaş uçağının katıldığını biliyoruz. Bu Cumhuriyet tarihinde bir rekordu. Aynı anda bu kadar büyük hava filolarıyla terör hedeflerinin vurulması bir ilk oldu. Bu açıdan önemliydi. Tabii hava taarruzuyla özellikle terör örgütüne ait komuta kontrol noktaları, cephanelikler, savunma hatları, iletişim araçları, yine Türk ordusuna ve ÖSO'ya karşı tehdit olabilecek antitank gibi silahlar özellikle imha edilmeye çalışıldı. Havadan yıpratılma aşaması tamamlandıktan sonra karadan da unsurlar girmeye başladı ve böylece harekat başlamış oldu.
Hava unsurlarından bahsediyorduk. 72 uçaktan bahsettik. 72 uçak Fırat Kalkanı Harekatı'ndaki şehit sayımızda sanırım,
evet,
değil mi?
Evet, öyle bir sembolik önemi
evet,
de var.
Evet, sembolik bir önemi de var. Peki operasyonun diplomatik sürecini nasıl değerlendiriyorsunuz? İyi yönettiğimizi düşünüyor musunuz?
Uluslararası açıdan baktığımızda beklenen tepkilerin tam olarak oluşmadığını, çok daha yumuşak tepkiler oluştuğunu gördük. Bu Türkiye'nin siyasal ve diplomatik açıdan da önemli bir başarısını ortaya koydu. En sert tepki vermesi gereken, beklenen Amerika dahi biraz daha kendisini alan açarak pozisyon üretti. Türkiye'nin kendini savunma hakkı devamlı gündeme getirildi ve aslında sürece dahil olabilmek için Türkiye alternatif senaryolar da ortaya koymaya başladılar. Güvenli bölge birlikte unsuralım gibi talepler oldu. Ama tabii Amerika Birleşik Devletleri'nin Afrin'e harekattan rahatsız olduğunu biliyoruz. Bu konuda çelişkili açıklamalar da sıklıkla geliyor. Pentagon ve CENTCOM farklı açıklamalar yaparken ABD Dışişleri farklı açıklamalar yapıyor. Rusya'nın Türkiye'yi destekleyen bir pozisyon aldığını gördük. Bu da önemliydi. Daha ziyade Amerika'yı suçladılar Türkiye'nin harekata geçmesi kapsamında. Avrupa'dan da çelişkili farklı pozisyonlar oluştu. Hı hı. İngiltere ve Hollanda gibi ülkelerin Türkiye'yi daha fazla desteklediğini gördük. Almanlar kararsız kaldılar. Ardından negatif bir tutum almaya çalıştılar. Ama genel anlamda baktığımızda ciddi bir tepkinin oluşmadığını, Türkiye'nin bu süreci iyi yönettiğini görüyoruz diye düşünüyorum.
Yurt dışındaki ülkelerin tepkilerine tekrar geliriz. Ama bunun öncesinde Afrin'in jeopolitik konumu ve demografik özelliklerini isterseniz sizden dinleyelim.
Tabii Afrin önemli bölge. Türkiye'nin buraya böyle kapsamlı bir harekat yapması da bu çerçevede zaten oluştu. Suriye'nin kuzeybatısında, Türkiye sınırındaki bir bölgeden bahsediyoruz. Özellikle Akdeniz'e açılabilmek ve Türkiye'ye geçiş yapabilmek için önem atfedilen bir bölge. PKK'nın buraya ciddi anlamda önem verdiğini biliyoruz. Çok uzun yıllardır yatırım yaptılar. Daha Öcalan'ın Türkiye'den kaçtığı dönemde PKK'nın bu bölgelerde yerleşmeye çalıştığını ve etkinlik kurmaya çalıştığı biliniyor. Özellikle o dönemde Suriye muhaberatında PKK ile birlikte hareket ettiğini biliyoruz. Ardından özellikle 2011 devrimiyle birlikte rejim güçlerinin muvazalı bir şekilde bu bölgeden çekilmesiyle PKK'nın Suriye örgütlenmesinin askeri kanadı olan YPG buraları kontrol etti. Bu bölgelerde tabii önce muhalif unsurları, muhalif Kürtleri elimine ettiler. Ardından Arapları bölgeden tehcir ederek kendi güçlerini tahkim ettiler. Hem Amerika Birleşik Devletleri ile ardından rejim ve yine Rusya ile de bu bölgede birlikte hareket ederek kendi güçlerini iyice tahkim etme çabası içerisindelerdi. PKK tabii kantonlarını birleştirerek bir toprak bütünlüğü oluşturabilmek. Ardından da konjonktür el verirse bir şekilde Akdeniz'e bura üzerinden ulaşmak istiyordu. Bu açıdan, jeopolitik açıdan önemli. Yine Türkiye'yi Amanos hatları üzerinden bu bölge üzerinden geçme çabası içerisinde olduğunu biliyoruz terör örgütünün. Tabii demografik açıdan da önemli bir yer jeopolitik konumuyla birlikte. Çünkü 300 bine yakın insanın burada yerleşmiş olduğunu biliyoruz. PKK burayı aynı zamanda bir insan havuzu, militan havuzu olarak görüyor. Gençler, çocuklar, kızlar zorla silah altına alınıyor. Bir şekilde buradan kamplar kurarak militan devşirmeye çalışın da görüyoruz. Bu açıdan hem Suriye'nin toprak bütünlüğünün tesisi hem de Türkiye'nin ulusal güvenin tesisi açıdan Afrin'deki terör unsurlarının elimine edilmesi gerekiyordu. Türkiye'de bu kapsamda Zeytin Dalı Harekatı'nı başlattı diye düşünüyorum.
Terör örgütü PYD, YPG için Afrin'in önemi nedir?
Yani işte az önce ifade etmeye çalıştığım gibi burada iyi teslim etmemek için bence uzun süre çabalayacaklar. Çok önemsedikleri bir yer. Bir defa onların kantonlarının en batı yakası ve Akdeniz'e açılım için kullanabilecekleri bir basamak noktası. Yani onların genel anlamda stratejilerine baktığımızda şunu öngörüyorlar. Burayı zaten kaybetmemek için Türkiye'ye karşı 5 yıldır, 6 yıldır hazırlık yapıyorlardı. Çok uzun süre çaba göstererek savunma hatları oluşturdular. Tüneller kazdılar, siper hatları oluşturdular. Yine işte EYP'ler, mayınlamalar, yöntemleri kullanarak Türk ordusuna karşı hazırlık yapmışlardı. Büyük kuleler kurmuşlardı. Savunma hatları oluşturmuşlardı. Buraya verdikleri bu açıdan önemi göstermesi açısından önemli diye düşünüyorum.
Afrin harekatı kapsamı ile ilgili alternatif senaryolar var mıdır?
Yani tabii harekat öncesinde birçok alternatif senaryo vardı. Bunları gündeme getirmeye de çalışmıştık. Tam bir harekatın kapsamı ile ilgili terörü tamamen elimine etmeye yönelik bir harekat mı olacak? Yoksa Afrin kent merkezinin çevreleneceği bir harekat mı olacağı ile ilgili alternatif senaryolar söz konusuydu. Yine olası askeri müdahalenin öncelikle Tel Rifat, Minnik gibi daha düz, Cinderes gibi düz bölgelerde, ovalık alanlarda mı yapılacağı, yoksa Türkiye'nin sınır hatlarında yüksek tepelerden mi giriş yapılacağı ile ilgili senaryolar vardı. Ama şimdi harekat kapsamında Türkiye'nin özellikle Afrin'in kuzey ve batısındaki Türkiye sınır hatlarından içeriye giriş yapılmaya başladığını gördük. Burada temel askeri stratejinin öncelikle yüksek tepelerin ele geçirilmesi ve PKK'nın buralar üzerinden baskı altına alınması, ardından ise daha düz alanlara, geniş alanlara müdahale şeklinde gerçekleşeceğini ben görüyorum.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Münbiç'e operasyon sinyali verdi. Zeytin Dalı Harekatı devam ederken Münbiç'e operasyonu nasıl değerlendiriyorsunuz?
Tabii Münbiç de Türkiye açısından Afrin kadar önemli bir bölge. Fırat'ın batısında yer alan PKK'nın Afrin'den sonra ikinci elinde tuttuğu bölge. Burayı da daha önce DAEŞ'le mücadele görüntüsü adı altında Amerika'nın hava desteğiyle ele geçirmişlerdi. Tabii Münbiç bölgesi tamamen Araplardan oluşan kısmen de Türkmenlerin yaşadığı bir bölge. Hı hı. Bu bölgenin demografisi tamamen PKK'nın aleyhine. Burayı ellerinde tutması uzun vadeli zaten mümkün olmadığını ben düşünüyorum. Türkiye açısından da terörün elimine edebilmesi için en azından Fırat'ın batı yakasında olmazsa olmaz önemli bir bölge. Burada son dönemde özellikle bölge halkının PKK'ya karşı ayaklanmaya başladığını da görüyoruz. Afrin Harekatı da oradaki insanları daha fazla cesaretlendirecektir. PKK'ya yönelik ciddi askeri eylemler, suikastlar gerçekleştiriliyor. Yine Münbiç'in merkezi değil ama kırsalında da şu anda çeşitli çatışmalar yaşanabiliyor. Hı hı. Bu bölgede Arima isminde stratejik bir kasaba vardı. Aslında Fırat Kalkanı Harekatı çerçevesinde Türkiye Arima'yı da almak için hareketlenmişti ÖSO'yla birlikte. Ama o dönem Amerika'nın yanı sıra Ruslar ve rejim unsurları da bölgeye konuşlanarak adeta PKK'ya karşı bir duvar ördüler erişmememiz için. Şimdi gelen haberler, sahadan gelen haberler bu Arima bölgesinden Rus ve rejim unsurlarının çekildiğini bize gösteriyor. Bu önemli. Türkiye'nin buraya da en azından Membiç'in merkezi olmasa bile kırsalında, Fırat Kalkanı Harekatı'yla sınır hatlarında bir ilerleme olabileceği, buralara baskı oluşturulabileceği yönünde. Ama Afrin'deki Zeytin Dalı Harekatı tamamlanmadan Membiç'e yönelik çok kapsamlı bir harekat ben beklemiyorum. Türkiye, hı hı, adım adım terörü elimine etme stratejisi izliyor. Aynı anda birçok cephe açarak kendi askeri açıdan durumunu zorlaştırmak istemez diye düşünüyorum. Hı
hı. Afrin operasyonu için Fırat Kalkanı Harekatı'ndan alınan dersler var mıdır? Hı hı. Ya da ikisi arasındaki avantajlar, dezavantajlar olarak baktığınızda ne söylersiniz?
Evet. Tabii Fırat Kalkanı Harekatı Türkiye'nin ulus ötesinde gerçekleştirdiği belki de en kapsamlı harekattı. Çok önemliydi. O dönemde tabii ciddi bir başarı sağlanmış olmakla birlikte bazı handikaplar da oluşmuştu. Özellikle asimetrik teröre karşı meskun mahalleleri kullanan, hibrit savaş teknikleri kullanan terör örgütleri, DAEŞ ve PKK unsurlarıyla mücadele edilmişti ve o konuda komuta kontrol açısından da, insan kaynakları açısından da, yine bazı askeri donanımlar ve beka kabiliyeti açısından bazı handikaplar ortaya çıkmıştı. Şimdi Afrin'de bu Fırat Kalkanı'ndan alınan derslerle hareket edildiğini görüyoruz. Bu açıdan Türkiye daha güçlü bir yerde. Hem askeri donanımların, silahlı İHA'lar, atak helikopterleri yakın hava destek olarak kullanmaya başlaması, zırhlı araçların beka kabiliyetinin geliştirilmesi, yine komuta kontrol açısından asimetrik hibrit savaş tekniklerine karşı Türk ordusunun daha hazırlıklı olması ve her şeyin ötesinde Fırat Kalkanı Harekatı'na nazaran şu anda Eyüp Donat'tan geçirilen Suriyeli muhaliflerin çok daha hazırlıklı ve askeri kabiliyetin artmış olduğunu görüyoruz. Hı hı. Bu da Türkiye'nin harekat açısından avantajlarını ortaya koyuyor. Tabii topografik açıdan baktığımızda bazı farklılıklar var. Afrin'in önemli bir kısmı özellikle Türkiye'ye müzahir sınır hattındaki bölgelerin çok dağlık olduğunu, hı hı, yükseltilerin olduğunu görüyoruz. Ama Fırat Kalkanı Harekatı bölgesi daha düz alanlardan, hı hı, oluşuyordu. Bu açıdan çeşitli farklılıklar söz konusu coğrafi açıdan. Ama tabii Türkiye için önemli bir avantaj da var. Afrin'in tamamen neredeyse çevrelenmiş olması. Hı hı. Hem Türkiye sınır hattı İdlib'in kuzeyinde Türk ordusunun konuşlanmış olması, Azez, Terrifat'a doğru aşağı doğru uzanan hatta Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinin olması önemli. Şu anda sadece Nubu Zehra bölgeleri üzerinden rejime bağlı küçük bir hat var. PSK eğer askeri açıdan istediği takdirde de önümüzdeki günlerde bu hattı kesip tamamen Afrin'i kuşatma altına alabilir diye düşünüyorum.
Zeytin Dalı Harekatı'nda Özgür Suriye Ordusu ile birlikte, hı-hı, hareket ediyoruz. Özgür Suriye Ordusu'nun harekattaki rolü nedir?
Hı-hı. Çok önemli tabii, bunun, hı-hı, altını çizmek gerekiyor.
Ve bu ordu, evet, kimdir, kimlerden, hı-hı, oluşuyor, onu da sizden alabilirsek.
Evet. Bu da bence önemli bir soru çünkü Türkiye'de Özgür Suriye Ordusu'na ilişkin farklı son dönemde bazı açıklamalar da yapıldı. Özgür Suriye Ordusu bir defa Suriyeli muhaliflerin bel kemiğini oluşturan ana direniş ordusu. Esed rejimine karşı Suriye halkı ayaklandığında gösterilerin kanlı bir şekilde rejim tarafından bastırılmaya çalışmasına tepki veren Suriye ordusundaki subaylar tarafından oluşturuldu. 2011 sonrasında hızlı bir şekilde teşkilatlandı ve rejime karşı direnişin bel kemiği oldu. O dönemde de hem Türkiye tarafından hem de dünyanın hemen hemen birçok ülkesi tarafından, batılı ülkeler ve Amerika'da dahil olmak üzere Özgür Suriye Ordusu desteklendi.
Yani hepsi asker, evet, kökenli kişilerden mi oluşuyor?
kuruluş aşamasında öyleydi ama ardından Suriye halkı da tabii ciddi destek anlamda oldu. Rejime karşı direnebilmek için bu yapının saflarında yer almaya başladı. Şu anki kompozisyonuna baktığımızda belki asker sayısı daha az olabilir ama insanlar direnmek için kendi topraklarını koruyabilmek, kendi halklarını rejime karşı koruyabilmek ve diğer terör örgütlerine karşı koruyabilmek için Özgür Suriye Ordusu ve diğer Suriyeli muhalif unsurların içerisinde yer aldılar. Türkiye'de Fırat Kalkanı Harekatı'nda Suriyeli muhalif unsurları başta ÖS olmak üzere aktif şekilde kullandı. Çünkü o bölgeler zaten terör örgütü tarafından işgal edilmişti ve o bölgenin halkı aslında büyük oranla Fırat Kalkanı Harekatı'na katılmıştı muhalif unsurların içerisinde ve 2200 kilometre karelik bir alan terörden temizlendi ve Suriye halkı o bölgelere tekrardan döndü. Türkiye o bölgelerin güvenliğini sağladıktan sonra imar da etti, altyapısını oluşturdu ve yeniden bir rol model olarak Suriye'ye sundu. Şimdi de Afrin için benzer denklem düşünülüyor ve tabii askeri açıdan baktığımızda kara harekatın omurgasını Suriye'nin muhalif unsurların oluşturduğunu görüyoruz. Türk askerleri evet özellikle özel kuvvetler çerçevesinde komuta kontrolü sağlıyor. Yine komando birlikleri bunun yanında bazı zırhlı birliklerimiz söz konusu olacak. Ama sayı açısından baktığımızda Özgür Suriye Ordusu mensuplarının daha fazla karada harekatta yer alacağını görüyoruz. Bu da tabii onların ciddi anlamda önemli olduğunu gösteriyor. Ancak Türkiye özellikle Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde ciddi bir eğit donattan geçirdi Özgür Suriye Ordusu unsurlarını. Şimdi Milli Ordu'ya da bunlar dönüşmüş durumda. Milli Ordu ve diğer muhalif unsurlar ciddi bir eğitim aldılar ve Afrin Harekatı'nda da kara savaşların bel kemiğini oluşturacaklar.
YPG terör örgütü Afrin'de nasıl bir strateji gütmektedir şu anda?
Yani şu ana kadar baktığımızda öncelikle tabii sınır hattındaki temas hatlarının savunmaya çalıştıklarını görüyoruz. Ciddi anlamda az önce de ifade ettiğim gibi yıllar süren bir hazırlık yaptılar. Siperler oluşturdular, tünel hatları kazdılar, mayınlar, EYP'ler döşediler. Yine Amerika'nın verdiği silahların bir kısmını bu bölgeye naklettiklerini biliyoruz. Özellikle anti-tank silahları kullanarak Türk ordusunun, TSK'nın tank ve diğer zırhlı araçlarını hedef almaya çalışıyorlar. Sniper unsurları, keskin nişancı unsurları kullanarak saldırılar gerçekleştirmeye çalışıyorlar. Havan topları kullanarak bir şekilde direnç göstermeye çalışıyorlar. Ama temelde omurgalarını şu şekilde bence dizayn ettiler. Türk ordusu çok hızlı bir şekilde içeriye girmeye başlayıp yüklendiği zaman meskun mahallere çekilecekler ve dağlık alanlara çekilmeye çalışacaklar. Ama şimdi TSK'nın özellikle hakim tepeleri ele geçirme çabası bu açıdan önemli. Eğer TSK hakim tepelere tamamen kontrolü sağlarsa meskun mahallelere çekilmekten başka şansları olmayacak. Zaten temel stratejileri de bence şöyle meskun mahallelere çekilerek burada sivilleri canlı kalkan olarak kullanma çabası içerisine girecekler. Türk ordusu harekete geçtiği zaman da sivil zayiatları çok abartarak, mübalağa ederek, dünya kamuoyuna sunarak mümkünse eğer Amerika, Rusya gibi ülkelerin Türkiye'ye müdahale ederek bu harekatı durdurmasını sağlamaya çalışacaklar. Başka bir alternatifleri önlerinde bence gözükmüyor.
Şu sıralarda zaten sivil kayıplardan bahsediyorlar haberlerde de.
Kara propaganda bu anlamda çok yoğun bir şekilde gerçekleştiriliyor. Çünkü TSK henüz meskun mahallelere yönelik bir harekat başlatmadı. Tamamen terörün sivillerden uzak hedefleri elimine ediliyor. Şu ana kadar ciddi bir sivil zayiat oluşmuş olma ihtimali yok. TSK bu konuda zaten çok ciddi bir hassasiyet gösteriyor. Zaten ele geçirilen köylere ve yerleşim yerlerinde de köylülerle röportajlar yapıldı. Onların görüntüleri servis edildi. İnsanların bu şekilde bir zayiat içerisine girmedikleri çok açık bir şekilde gözüküyor. Şu anda terör unsurları tamamen kara propaganda yaparak bir şekilde Türkiye'yi baskı altında tutmaya çalışıyorlar.
Aslında bir psikolojik savaş da devam ediyor ülkeler arasında derken yani.
Evet, bir terör örgütü Türkiye'ye karşı. Bu anlamda kara propagandayı bir araç haline getirmiş durumda. Zaten PKK'nın daha önceki deneyimlerimizde de görüyoruz. Bu anlamda ciddi bir kara propaganda mekanizması var. Kurdukları özellikle batılı ülkelerde medya kanalları var, haber ajansları var. Yine PKK'ya müzahir bazı unsurların batılı mail eden unsurların bu propagandaya destek verdiklerini görüyoruz ve tabii FETÖ yapılanması. Şu anda FETÖ'nün de tüm medya imkanlarıyla PKK ile birlikte hareket ettiğini ve Türkiye sanki sivilleri öldürüyormuş imajı oluşturmaya çalışıyor. Türkiye'nin Afrin'de sivilleri hedef almasının hiçbir mantıki ve rasyonel dayanağı yok. Fırat Kalkanı Harekatı'nda da gördük. Türkiye sadece kendi ulusal güvenliği için aslında terör örgütüyle mücadele etmiyor. Suriye halkının iyiliği ve geleceği için de mücadele ediyor. Afrin'i terörden temizledikten sonra Türkiye aynı Fırat Kalkanı Harekatı'nda olduğu gibi orayı da yeniden inşa edip halkın refah içerisinde yaşayabileceği bir alan oluşturma çabasında. Bir de tabii şu propagandayı bence özellikle altını çizmek lazım. Sanki Türkiye Suriye'de Kürtlerin kazanımlarına yönelik hareket ediyor. Kürtleri hedef alıyor. Bu kesinlikle doğru bir ifade değil. Tamamen terörün, PKK'nın propagandası. Şu anda PKK'nın kontrol ettiği bölgelerden kaçmış olan 300 bine yakın Kürt Türkiye'de yaşıyor ve Türkiye onlara kucak açmış durumda. Evet. Kamplar kurdu, maddi yardımlar gerçekleştiriyor. Her türlü bu insanların ihtiyaçlarını Türkiye karşılıyor. Kendisinin bir parçası olarak bu insanları akrabası olarak görüyor. Dolayısıyla Türkiye'nin Kürtlere yönelik bir hamle yapması kesinlikle söz konusu değil. Tam tersi Kürtleri PKK zulmünden kurtarmak için yapılmış bir hamle, bir harekat. Bunun özellikle bence altını çizmemiz gerekir.
Zaten Türkiye de siviller konusundaki hassasiyetini her aşamada dile getiriyor. Yani bu konuda çok hassas davranılıyor. Şu anda YPG terör örgütünün Esad rejimiyle müzakereler yürüttüğü ve anlaşmaya çalıştığı belirtilmekte. İki taraf arasında ne tür müzakereler devam ediyor? Esad YPG'ye bu konuda yardımı olacak mı?
Sizce? İki tarafında tabii bu konuda sicili kötü. Esad rejimi PKK ile çok uzun yıllara dayanan bir ilişkiye sahip. Daha önce Hafız Esad döneminde de Türkiye'ye karşı PKK'yı kullanmıştı. Suriye muhaberatı. Ardından Türkiye'nin savaş tehdidiyle geri adım atmış ve PKK ile ilişkilerini bitirme noktasına gelmişti. Ama devrimle birlikte özellikle Suriyeli Kürtlerin kuzeyde devrimin parçası olma ihtimalinden dolayı rejim tekrardan PKK kartını devreye soktu. Daha önce tutukladığı PKK militanlarını serbest bıraktı. Kandil'den PKK liderlerinin bölgeye dönmesine izin verdi ve YPG'ye ordusu geri çekilerek Afrin'i, Aynul Arab'ı, Haseki'yi YPG'ye bıraktı. Ancak özellikle PKK'nın Amerika ile ilişki geliştirmesinden sonra rejimle son dönemde ilişkilerin bozulmuş olduğunu görüyorduk. Çünkü PKK artık o kadar büyük özgüven kazanmıştı ki Amerikan desteğiyle rejimin etkinlik alanı, kontrol alanına da ilerlemeye başladı. Deir Zor'daki enerji yatakları, yine Haseki'deki ve Tapkan'ın etrafındaki geniş tarım arazilerini, bölgedeki barajları ele geçirdi ve rejime devretmemeye çalışıyor. Bu tabii rejimi ciddi anlamda endişelendirmeye başlamıştı Amerika ile PKK'nın oluşturduğu ittifak. Bunun Afrin'e de çeşitli Afrin harekatında yansımalar oldu. İki taraf arasındaki ilişkiler ciddi anlamda gerginleşti. Ama yine de Türkiye harekat etmeden önce özellikle Rusya'nın arabuluculuğunda tarafların görüştüğünü biliyoruz. Burada rejimin Afrin tamamen kendisine devredilmesi talebini PKK'nın kabul etmemesi de söz konusu oldu. Tam olarak anlaşamadılar. Şimdi harekat başlayıp PKK zor duruma düşünce Afrin'de tekrardan görüşmeler olduğu biliniyor. Şimdi burada taraflar kendi aralarında görüşerek bir şekilde acaba Afrin meselesini farklı şekilde halledebilir miyiz şeklinde bir denklem oluşturma çabasındalar. Ama yine de pozisyonların tam olarak örtüşmediğini anlıyoruz. Şimdi PKK daha önce rejimin bayraklarını çekerek, işte rejimin küçük kontrol noktalarını kurarak kendisinin gerçekte yönettiği bazı alanlar oluşturmuştu. Ama şimdi rejimin buna razı gelmediğini biliyoruz. Rejim gerçekten Afrin'in kendisine tamamen devredilmesini talep ediyor. PKK'nın da bunu kabul etme ihtimali şu an için zayıf gözüküyor. Dolayısıyla Türkiye'den bağımsız olarak kendi aralarında tam olarak anlaşmaları zor. Ama anlaşsalar dahi Türkiye'nin böyle bir olduğu bittiği de kabul edeceğini ben zannetmiyorum. Harekat başladıktan sonra artık tüm bölgedeki PKK terörü ne pahasına olursa olsun elimine edilecektir. Rejimin atacağı bazı böyle adımlar Türkiye'nin harekatını sonlandırmasını beraberinde getirmeyecek. Ancak Türkiye tamamen PKK'yı bölgeden temizledikten sonra Afrin'in geleceğiyle ilgili alternatif senaryolar söz konusu olabilir. Bu konuda rejimle de Rusya üzerinden görüşmeler yapılabilir. Farklı alternatifler işte muhalif bazı Kürt unsurlar, ENKS gibi unsurların belki rol oynayabileceği bazı denklemler oluşturabilir. Türkiye'nin amacı zaten girip Afrin'in merkezini yönetmek değil. Türkiye'nin temel amacı PKK'nın buradaki varlığını tamamen yok edebilmek. Bu sağlanacak herhangi bir denklem Türkiye'nin konuşabileceği bir denklem. Bununla ilgili harekatın ilerleyen aşamalarında farklı görüşmeler yapılabilir.
PKK'nın ilk defa sıcak sulara çıkmak gibi bir hedefi oldu. Yani Akdeniz'e çıkmak gibi bir hedefi oldu. Bunu nasıl yorumluyorsunuz? Yani daha önceden bu Akdeniz'e doğru ilerlemesi yoktu. Son zamanlarda bunu amaçladı.
Tabii aslında Öcalan'ın avukatlarla yaptığı görüşme notlarında işte bu İmralı notları diye ifade edilen bazı notlarda bunu görebiliyorduk. Yani PKK bir şekilde Kandil'deki bazı görüşmelerde de konjonktür uygun olursa acaba Akdeniz'e açılım yapabilir miyiz? İşte burada Amanoslar'dan Türkiye'nin Akdeniz sahilinde bir hat, Toroslara kadar bir hat oluşturmak istiyorlardı. Yine Suriye'de oluşan bu kaostan yararlanarak kesinlikle kantonlar arasındaki toprak bütünlüğünü sağlayıp ardından da rejimin iyice zayıfladığı bir denklemde Laskiye üzerinden Akdeniz'e inebileceklerini düşünüyorlardı. Amerika'nın böyle bir destek kendilerine verebileceklerini. Hatta işte Irak-Kürdistan bölgesel yönetiminin bağımsızlığını alabileceği bir denklemde de ta Süleymaniye'den böylelikle Akdeniz'e kadar ulaşmış bir hat oluşacaktı. Ama tabii Türkiye'nin Fırat Kalkanı Harekatı hamlesi birinci derecede kantonların birleşmesini engelledi. Ardından İKB'nin referandum çabasının boşa gittiğini gördük ve tüm oradaki kazanımlarını kaybettiler. Şimdi Türkiye Sincar bölgesine de Irak'ta hamleler yapmak arzusunda ve Kandil'le PYD bölgelerinin birleşmesini engelleyecek ve Afrin'in elimine edilmesi. Afrin'in elimine edildiği bir denklemde artık PKK'nın hiçbir şekilde Akdeniz'de hiçbir denklemde ulaşma şansı kalmayacak. Hı hı. Bu açıdan tabii Afrin Harekatı'nı daha da önemli kılıyor diye düşünüyorum.
Zeytin Dalı Harekatı devam ederken Amerika Birleşik Devletleri'nden birçok açıklama geldi. Aralarında ortak güvenli bölge kurma teklifi de bulunmaktaydı. Bundan da biraz bahsetmiştiniz. Evet. Amerika'nın açıklamalarını nasıl değerlendiriyorsunuz?
Tabii Amerika Türkiye'nin askeri harekatı karşısında nasıl tavır alacağını ilk başta belirleyemedi. Bazı tepkisel açıklamalar yaptılar. Farklı devlet kurumlarının farklı ve birbiriyle çelişen açıklamalarını gördük. Onlar bir şekilde harekatın önüne geçemeyeceklerini anladıkları an acaba bu sürece nasıl dahil oluruz ve Türkiye istediğimiz gibi yönlendirebilir miyiz kaygısı içerisine girdiler. Tillerson'un Çavuşoğlu'na ifade ettiği şey güvenli bölge oluşturma çabası ve farklı senaryolar bu anlama geliyor. Tabii Türkiye artık Amerika'nın vaatlerini ve sözlerini hiçbir şekilde ciddiye almıyor. Amerika'nın sadece somut adımlarını ciddiye alıyor. Memmiş'te daha önce Türkiye'ye defalarca Amerika PKK'yı bu bölgeden çıkartacağı sözünü vermişti. DAEŞ bittikten sonra PKK'dan silahları tekrar toplayacağı sözünü vermiş ama bunları yerine getirmedi. Dolayısıyla ben Türkiye'nin Amerikan bu tip ifadelerini, tekliflerini ciddiye almayacağını, sahada somut terörü bitirmeye yönelik adımlar atacağını, ardından Amerika gerçekten somut bir şeyler ortaya koyarsa o zaman ciddiye alacağını düşünüyorum.
Programımızın da sonuna yaklaşıyoruz. Zeytin Dalı Harekatı'nın ne kadar devam edeceğini düşünüyorsunuz?
Tabii bunu öngörebilmek çok kolay değil. Birçok sahadaki askeri direnç göstereceği, ne kadar dayanmaya çalışacağı önemli. Ama Fırat Kalkanı Harekatı'ndan daha kısa sürecek. Ben bunu söyleyebilirim diye düşünüyorum.
Sevgili dinleyenler, programımızın da sonuna yaklaştık. Sayın Acun, programımıza kattığınız katkılardan dolayı çok teşekkür ediyoruz. Çok değerli bilgiler paylaştınız bizlerle. Haftaya yine aynı saatte görüşmek umuduyla hoşça kalın sevgili dinleyenler. Türkiye Penceresi'nden.